Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakemattan 5. mukaddeme. Mecaz, ilmin elinden cehlin eline düşse hakikata inkılap eder, hurafata kapı açar. Mecaz, bir ifadenin gerçek anlamında kullanılmaması. Her dilin kendine göre mecazları var. Türkçede de mecaz yaygın bir ifade. Mesela sobayı yak diyoruz. Sobanın kendisini yakmıyoruz. İçindeki odunu, kömürü yakıyoruz. Veya birinin uykusu geldiğini anlatmak için gözünden uyku akıyor diyoruz. Ama gözünden doğrudan akan bir şey de yok. Çok uykusu geldiği böyle anlatılıyor. Veya kinaye kabilinden falanca küplere bindi diyoruz. Bundan murat çok kızdığını anlatmaktır. Yoksa orada küpler vardı, küplerin üzerine oturduğu anlamında değil. Ama avam-ı nas'tan olan insanlar mecazın manasını neye delalet ettiğini bilmediğinden yanlış anlayabilirler ve bir takım hurafe şeyler buradan ortaya çıkar. Şöyle ki mecazat ve teşbihat ne vakit cehlin yesar-ı muzlimanesi ilmin yemin-i nuranisinden kaçırıp gasp etse veyahut mecaz ile teşbih bir uzun ömür sürseler hakikata inkılap ederek taravet ve zülalinden, tazeliğinden ve o hoş tadından boş olup şarab iken serap, yani bir içecek iken bir serap ve nazinin ve hasna iken, gayet güzel iken acuze-i şemta ve koca karı olur. Yani bir mecazat, bir de teşbihat. Teşbih, benzetmeler. Mesela falanca arslan gibidir deriz. Mesela Hazreti Ali'nin bir lakabı Esedullah'tır. Allah'ın arslanı. Halid bin Velid Seyfullah'tır. Allah'ın kılıcı. Bunlar bir benzetme. Allah'ın kılıcı derken gökten kendisine bir kılıç indirilmiş manası yanlış olur. Veya Hazreti Ali ile alakalı Allah'ın arslanı ifadesini duyduğumuzda onu doğrudan bir arslan hayal etmek yanlış olur. O bir insan. Bununla anlatılan onun kahramanlığıdır. Fakat bir kısım insanlar bunları hakikat anlamında anlayabiliyor ve bundan dolayı da zihni karışabiliyor. Bunlar ne vakit cehlin karanlıklı eli ilmin nurani elinden kaçırıp gasp etse. Yani ilimle bunlara yaklaşılırsa manası anlaşılır ama cehaletle yaklaşılırsa manaları gözden ırak edilmiş olur. Veyahut mecaz ile teşbih bir uzun ömür sürseler hakikata inkılap ederek taravet ve zülalinden boş kalıp şarab iken serap ve nazenin ve hasna iken, yani bir dilber gibiyken acuze-i şemta ve koca karı olur. Ayetlerde, hadislerde de bir takım teşbihler, temsiller var. Ben bunlardan bir tanesini ifade edeyim. Mesela kadının yaratılışıyla alakalı, kadın eye kemiği gibidir. Burada bir teşbih var. Ama bazı rivayetlerde gibidir ifadesi yok. Kadın eye kemiğinden yaratıldı. Burada teşbih olmayınca bazı insanlar bunu gerçek olarak algılıyor. Ve Hazreti Havva'nın ve doğrudan Hazreti Adem'in bir kemiğinden yaratıldığı tarzında bir mana zihinlerde yerleşiyor. Bu yanlış bir değerlendirme olur. Kur'an-ı Kerim'de ve halaka minha zevceha derken Allah ondan eşini yarattı. Yani insan mahiyetinde eşini yarattı anlamındadır. Yoksa ve min ayatihi en halaka lekum min enfusikum ezvece. Allah'ın ayetlerinden biri de kendi nefislerinizden sizin için eşler yaratmasıdır buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve insanın eşi ondan bir parça değildir. Ondan bir parçadan yaratılmış değildir. Ama bununla anlatılan, yani bunlar birbirini tamamlıyor, birbirini ikmal ediyor. O anlamdadır. Bu mecaz, bu benzetme zamanla hakikat zannedilmiş. Veya dünya öküz balık üzerindedir. İleride bu anlatılacak. Böyle bir rivayet bazı kitaplarda yer almış. Bazıları bunu hakikat zannetmişler. Ve dünyanın altında bir öküz, bir balık olduğunu, işte dünyayı bir öküzün boynuzunun üzerine koyuyorlar. Onun da altında balık. Balık kıpırdadığı zaman öküz de hareket ediyor. Öküz hareket edince de dünyada depremler oluyor gibi anlatmışlar. Bunlar hurafe bir takım şeyler. Ama bununla kastedilen mana mecazi bir anlatımdır. Karalar var, denizler var. Karalarda hayat öküzlerle, tarım yoluyla yani o şekilde yapılmış. Denizlerde de hayat balığa bağlı olduğundan öyle ifade edilmiş diyebiliriz. Evet, mecaz şeffafiyetiyle şule-i hakikat ondan telemmu eder. Yani nasıl ki cama baktığımız zaman camdan ilerisini görüyoruz. Mecazi bir ifadede de onun ilerisini görebilmeliyiz. Mesela yedullah, Allah'ın eli diye Kur'an'da bir ifade var. Ama Allah'ın eli ifadesini böyle bir el olarak anlamak yanlış olur. Benzeri Türkçe'de de vardır. Devletin eli. Mesela devletin eli güçlüdür denilir. Devletin eli her yere yetişir denilir. Burada böyle bir el aramayız. Devletin gücü, kudreti buradan anlaşılır. Onun gibi Allah'ın eli denildiğinde mücessem bir el anlamak yanlış olur. Ama bu manada anlayanlar da olmuş ve İslam dünyasında müşebbihe, mücessime adıyla bazı batıl mezhepler ortaya çıkmış. Fakat hakikata inkılabıyla kesif olup hakikat-i asliyeyi münkesif eder. Lakin bu tahavvül bir kanunu fıtridir. Buna şahit istersen lügatın teceddüt ve tağayyuratının ve iştirak ve teradüfün sırlarına müracaat et. İyi kulak versen işiteceksin ki selefin zevklerine giden çok kelimatı veya hikayatı veya hayalatı veya maani ihtiyar ve zinetsiz olduklarından halefin hevesi şebabanelerine tevafuk etmediklerinden meyli teceddüde ve fikri icada ve cüret-i tavyire sebep olmuşlardır. Dilin tarifinde uzmanlar dilin bir ağaca benzediğini söylerler. Din hayattardır. Nasıl ki bir ağacın kökü olur. O kökten dallar çıkar. O dallarda yapraklar meydana gelir. Ve bu yapraklar yenilenir. Bazı yapraklar düşer, bazı yapraklar yerine gelir. Onun gibi dilde de bazı kelimeler zamanla gider. Onun yerine yeni kelimeler gelir. İşte teşbih tarzındaki, temsil tarzındaki, mecazi bir takım şeylerde de bu manada değişmeler oluyor. Sonraki devirlerdekiler bunları hakikat zannedebiliyor. Eski devirde mecazen söylenmiş bir şey, sonraki devirde hakikat zannedilebiliyor. Bu kaide lügatta olduğu gibi hayalat ve meani ve hikayatta dahi cereyan eder. Yani kelimeler değiştiği gibi milletlerin hayalleri de değişir. Manaları, anlattıkları hikayeler de devirden devre değişir. Her devrin kendine göre şartları var ve kendine göre bir kültürü var. Öyleyse her şeye zahire göre hükmetmemek gerekir. Yani nasıl ki mecazi anlatımlarda hemen zahirine göre şu şöyledir diye kestirip atmıyoruz. Acaba bundan murat nedir, buna bakıyoruz. Onun gibi bazı problemi olan cümleler karşımıza çıktığında acaba bundan murat hakikat mıdır yoksa mecaz mıdır? Buna bakmak gerekir. Şu anda hatırıma gelen bir şeyi söyleyeyim. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Ashab-ı Kehf'in kıssası anlatılıyor. Bunlar 300 yıl mağarada uyumuş olan bir takım gençler. Allah onları diriltiyor. İnsanlara ibret, alamet olsun diye. Ve daha sonra da bunlar yine vefat ediyorlar. Bazı kitaplarda şöyle geçiyor. Ahir zamanda Mehdi geldiğinde Ashab-ı Kehf tekrar dirilecek. Hakikat olarak bunu anlarsak demek ki Ashab-ı Kehf ahir zamanda tekrar mağaralarından çıkacaklar. Bunu böyle anlarız. Fakat böyle anlamak yerine şöyle bir manaya işaret olarak görebiliriz. Kur'an-ı Kerim Ashab-ı Kehf'i anlatırken اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اَمَنُوا بِرَبِّهِمْ Onlar Rablerine iman eden gençlerdi diyor. Demek ki ahir zamanda da Mehdi'nin zuhuru zamanında 300 yıldır mağarada uyumuş olan gençlik onun irşadıyla hayatlanacak. Daha önce manen ölü vaziyetteyken onun anlatımıyla, onun gayretleriyle gençlik dirilecek. Böyle bir manada anladığımızda problem yoktur. Ve o zaman ilgili rivayetleri, kitaplardaki bu ifadeleri mecazi bir ifade olarak anlamış oluruz. Yoksa diğer türlü ahir zamanda Ashab-ı Kehf'in tekrar mağaralarından çıkacağını gözlemek gerekir. Hadislerde var. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Deccal'ı anlatırken alnında kafir yazar diyor. Okuması yazması olan olmayan herkes o yazıyı görür. Eğer bunu hakikat olarak kabul edersek adamın birinin alnında kafir yazısını gözlememiz gerekir. Ne zaman adamın birinin alnında kafir diye yazı görürsek biliriz ki bu Deccal'dır. Ama mecaz olarak bunu değerlendirirsek demek ki onun alnında küfre bir alamet olacak. Bu manada değerlendirilir ve bu manada değerlendirilince işin içinden çıkmak daha kolay olur. İşte hadislerde bu manada bayağı teşbihler var, temsiller var, mecazi anlatımlar var. Bunlar bilinmeyince insanlar tarafından hakikat zannediliyor ve o tarz şeylerin zuhuru bekleniyor. Mesela Deccal'ın eli delik olacak. Burada Deccal'ın eli delik olacak rivayetini müsrif olacak anlamında anlayabiliriz. Falan eli deliktir dediğimizde yani müsriftir, elinde bir şey durmaz. Bu mana anlaşılır. Demek ki Deccal'ın da sisteminde israf ön planda olacak. Ve israfa düşen onun tuzağına da yakalanmış olacak. Bu manada değerlendirebiliriz. Muhakkikin şe'ni gavvas olmak, zamanın tesiratından tecerrüt etmek, mazinin amakına girmek, mantığın terazisiyle tartmak, her şeyin menbaını bulmaktır. Yani araştırmacı olan bir insanda bu özelliklerin olması gerekir. Bunlardan birisi gavvas olmak, dalgıç olmak. Dalgıçlık malum denize dalma tarzında oluyor. Denize dalınca insan başkalarının göremediğini görür. Bu konuda da araştırma yapanlar daha önce neler yazılmış bakarlar, araştırırlar ve neticede hakikati bulurlar. Ve zamanın tesiratından tecerrüt etmek. Zamanın üzerimizde etkisi var. Zamanın üzerimizdeki etkilerinden sıyrılmak. Mazinin amakına girmek, geçmişin derinliklerine girmek. Yani o günün şartlarına göre değerlendirmek gerekiyor. Ve mantığın terazisiyle tartmak. Özellikle bu tarihle alakalı meselelerde çok mübalağalı anlatımlar var. Mantığın terazisiyle tartılmazsa gerçek tarih ortaya çıkmaz. Ve her şeyin menbaını bulmaktır. Her şeyin kaynağını bulmaktır. Günümüzde bazı zatlar, işte ben falanca kitapta okudum, o da falan kitaptan naklediyor diyor. Halbuki naklediyor dediği kitapta durum belki daha farklı. Bundan dolayı birinci kaynağa ulaşmak esastır. Aradaki kaynaklardan delil getirmek yeterli olmayabilir. Bu hakikata beni muttali eden bir vakit sabahatimde ay tutuldu. Çocukluğumda ay tutuldu. Validemden sual ettim. Dedi ki, yılan ayı yutmuş. Dedim, neden daha görünüyor? Dedi ki, Asuman'ın yılanı nim şeffaftır. Yani gökyüzündeki yıldızlar yarı şeffaftır. İşte bak nasıl teşbih hakikat olup, hayliyetiyle hakikat-ı hali münhasif etmiştir. Yani burada ay tutulmasını hatırlayacak olursak, eğer dünya güneşle ayın arasına girerse, ay gece vakti normalde görünürken görülmez hale geliyor. İşte burada bunların hani kitaplardaki şekillerini düşünecek olursak, yılanı hatırlatan durumlar da var. Bunlar çizgilerle ifade ediliyor. Sanki dünya böyle gittikçe yılanı yutar gibi bir şey oluyor. Yani dünya gittikçe ayı yutar gibi böyle bir görünüm meydana geliyor. Burada bir teşbih var ama bu hakikat zannedilmiş. İşte bak nasıl teşbih hakikat olup hayluletiyle hakikat-ı hali münhasif etmiştir. Ayın tutulması gibi onu gözle görülmez hale getirmiştir. Zira maili kamer mıntıkat-ül büruç ile re'is ve zenep'te tekatü ettiklerinden bu iki daire-i mevhumeden iki kavisi yılanın müradifi olan timnin ile ehl-i heyet bir teşbihe binaen tesmiye eylediler. Zaten ay re'is veya zenebe güneş dahi ötekisine gelirse arzın hayluletiyle inhisaf vuku bulur. Buradaki kelimeler tabi yaklaşık 100 yıl öncesinin kelimeleri. Ayın tutulması olayını anlatıyor. Biraz önce günümüz ifadeleriyle ifade ettiğimiz mana bu kelimelerle anlatılmış. Ey benim şu müşevveş sözlerimden usanmayan zat! Bu mukaddemeye dahi dikkat et. Bir hurdebin ile bak. Zira bu asıl üzerine pek çok hurafat ve hilafat tevellüt ederler. mantığı ve belagatı rehber etmek gerektir. Hatime, manayı hakikinin bir sikkesi olmak gerekir. Manayı hakiki, bir cümleyi kurduğumuzda hakikat manası, yani bunun mecaz olmadığının, kinaye olmadığının bir alameti olması gerektir. O sikkeyi teşhis eden, makasid-i şeriatın muvazenesinden hasıl olan hüsn-ü mücerreddir. Yani dinin maksatları var. Buna makasid-i şeria deniliyor. Ve aklın korunması, dinin korunması, malın korunması, canın korunması ve namusun korunması. Beş ayrı şeyin korunması şeklinde. Yani din bu beş esası temin etmek için gelmiştir deniliyor. İşte bunların muvazenesinden meydana gelen hüsn-ü mücerred. Dinin maksatlarını iyi bilirsek ayet ve hadislerdeki anlatım hakikat mı mecaz mı daha iyi anlayabiliriz. Mecazın cevazı ise belagatın şeraiti tahtında olmak gerektir. Yani bazı yerde mecazi anlatmak daha güzel oluyor. Ve daha böyle edebi zevki tatmin ediyor. Yoksa mecazı hakikat ve hakikatı mecaz suretiyle görmek, göstermek cehlin istibdadına kuvvet vermektir. Yani hakikat hakikat olarak anlaşılmalı, mecaz da mecaz olarak anlaşılmalı. Bunları birbirinin yerine kullanmak bu cehaletin istibdadına kuvvet vermek anlamına gelir. Evet, her şeyi zahire hamlettire ettire, nihayet zahiri yön mesleki müteassifesini tevlid etmek şanında olan mevlüt tefrit ne derecede muzır ise, öyle de her şeye mecaz nazarıyla baktıra baktıra, nihayette batını yün mezhebi batılesini intihac etmek şeklinde olan hubb-ı ifrat dahi çok derece daha muzırdır. Burada iki ekole dikkat çekti. İfrat tefrit iki ayrı ekol. Bunlardan birisi her şeyi zahire göre değerlendirenler. Bütün ayetleri, hadisleri zahire göre değerlendirenler. Bunlara zahiri yün deniyor. Bir de buna mukabil batıni yün çıkmış. Onlar da hep batıni olarak kendilerine göre değerlendirdiklerini söylüyorlar. Peki biz nasıl değerlendireceğiz? Zahirine göre olanlar var. Batıni mana, işari mananın olduğu, mecazi mananın olduğu durumlar var. Her birini kendine göre belirlemek gerekir. Zahiriler, mesela mücessime gibi ekoller oradan çıkmıştır. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala ile alakalı onun eli, onun yüzü, gelmesi bu gibi ifadeler geçiyor. Bunları zahirine göre anlıyorlar. Ve ayette böyle denilmişse böyledir. Mesela Er-Rahmanu alel arşi isteva. Rahman olan Allah arşa istiva etti. Burada aslında sembolik bir anlatım var. Bir padişah tahta oturur, ülkesini idare eder. Allah-u Teala arş-ı rububiyetinden alemi idare etmektedir. Mana bu. Ama bir kısım zatlar tarih boyunca İslam tarihinde Allah-u Teala'ya mücessem bir arş nispet ediyorlar ve Allah-u Teala'yı o arşın üzerine oturtuyorlar. Halbuki Allah-u Teala mekandan münezzehtir. Bir de batıniler var. Bunlar da her şeyi batınına göre değerlendirdiklerini söylüyorlar. Öyle ki tümüyle de batını değerlendirirseniz Kur'an-ı Kerim'de emir ve yasak diye bir şey kalmaz. İsterseniz bunları tevil edebilirsiniz. Mesela bunlar şöyle tevil etmişler. Demişler ki zekattan murat temizlenmektir. Dolayısıyla ayrıca zekat vermek gerekmez. Bir kimse mal sevgisinden temizlenmişse zekatını vermiş demektir. Namazla alakalı demişler ki namaz, salat ifadesi dua anlamındadır. Biz zaten duamızı yapıyoruz. Bu gibi mana verenler de elbette dini gerçek anlamda anlamamış olurlar. Haddi evsatı gösterecek, orta yolu gösterecek, ifrat ve tefriti kıracak, yalnız felsefe-i şeriatle, belagat ve mantık ile hikmettir. Yani şeriatın felsefesi, dinin felsefesini iyi bilmek gerekir. Ve dini iyi değerlendirebilmek, nedenlerin içinleri bilmek lazım. Bir de belagat. Belagattan nasip olmayan bir kimse Kur'an-ı Kerim'i anlayamaz. Hadis-i şerifleri istikametli bir şekilde anlayamaz ve kendi keyfine göre manalar çıkarır, aldanır ve aldatır. Bir de mantık. Yani mantık son derece önemli. gerçi mantık ilim olarak var ama bir de bir insan mantık ilmini bilsin bilmesin, mantıklı muhakeme etmek, bu önemli bir şey. Mantık hocamız ilahiyattayken bize demişti ki, mantık bilmek ayrıdır, mantıklı olmak ayrıdır. Hani adam vardır, edebiyatta profesördür ama tek bir şiiri bile yoktur. Bir başkası ümmidir, okuma yazması da yoktur. Ama onun nice şiir kitapları vardır, divanı vardır. Profesörler de onların hayatını inceler. Onların şiirleri üzerinde değerlendirmeler yapar. Mantık da bunun gibi. Mantık ilmini bilmek ayrı, mantıklı muhakeme edebilmek daha ayrı. İşte Kur'an-ı Kerim'i bir bütün olarak okuduğumuzda bize çok güzel mantık ölçüleri veriyor. Peygamber Efendimiz'in hayatını bildiğimizde mantık muhakeme hakim. Biz de o ölçüler çerçevesinde hareket edersek dini daha mantıklı bir şekilde muhakeme etmiş oluruz. Bunu şu açıdan söylüyorum. İmam-ı Gazali'ye gelinceye kadarki dönemde mantık medrese ilimleri içinde yoktu. Bu Yunan felsefesinden geldiği cihetle ilim olarak pek de sıcak bakılmamıştı. Ancak İmam-ı Gazali Miyarul Ulum isimli kitabını yazdı ve orada mantığın ilimlerin bir ölçüsü olduğunu, ilimlerde ölçüleri ortaya koyduğunu anlattı. Ve şunu da ifade etti. Mantık bilmeyenin ilmine itibar edilmez. Bu açıdan mantık son derece önemli. Bir insan Cenab-ı Hakk'ın hakim ismine mazhar olursa her şeyi mantık ve muhakeme ölçüleri içinde değerlendirebilir. Evet, hikmet derim. Çünkü hayrı kesirdir. Şerri vardır fakat cüz'idir. Yani bir de ilimler, günümüz ilimlerinden istifade etmek gerekiyor. Usulü müsellemedendir ki şerri cüz'i için hayrı kesiri tazammur eden emri terk etmek, şerri kesiri işlemek demektir. Yani bu da dinin usullerinden birisi. Bir şeyde az bir şer var ama neticede büyük bir hayır var. Dolayısıyla bu yapılır. Az bir şer gelmesin diye tümüyle terk edilecek olursa çok büyük bir şer meydana gelir. Ehvenü şerri ihtiyar elzemdir. Yani iki büyük şerden daha büyüğünden kurtulmak için küçük olan tercih edilir. Bunlar tabi dinin birer ölçüsü ve aynı zamanda bunlar birer mantık ölçüsüdür. Bir insan Allah korusun mesela parmağı kangren olsa parmağının kesilmesine rıza göstermesi gerekir. Yok benim parmağım gitmesin, eksik olmasını istemiyorum dediğinde eli gider. İşte bir yanda elin gitmesi var, öte yanda parmağın gitmesi var. Parmağın gitmesi insanın hoşuna gitmese de tercih edilir. Demek ki ehvenüşşer dinde bir ölçü ve ehvenüşşerri ihtiyar elzemdir. Yani günümüzdeki ilimlerden bazı hurafe bilgiler de gelmiş olsa da hayrı daha fazla olduğundan bu ilimlerden istifade etmek gerekir. Evet, eski hikmetin hayrı az, hurafatı çok, ezhan istidatsız, efkar taklit ile mukayyet, cehil avamda hüküm ferma olduklarından selef bir derece hikmetten nehyettiler. Yani eski zamanda Yunan felsefesinden özellikle alimler böyle bakmışlar ki milletin kafası karışıyor. Oradan gelen ilimleri reddetme cihetine gitmişler. Mesela mantık da bunlardan birisi. Men temantaka tezandaka demişler. Mantıkla uğraşan zındık olur demişler. Fakat İmam Gazali bir çığır açıyor. Felsefenin yanlışlarına karşı olmakla beraber felsefeden gelen bu gibi güzellikleri kabul ediyor. Baş göz üstüne kabul ediyor. Fakat şimdiki hikmet ona nispeten maddi cihetinde hayrı çok, yalanı az, efkar dahi hür, marifet hüküm fermadır. Yani bu zamandaki ilimler ise artık beşerin bilgi havuzunda toplanmış, pek çok eleklerden geçmiş, genelde insanlık tarafından kabul görmüş şeyler. Dolayısıyla bunlardan istifade etmek gerekir. Mesela hukuk alanında her milletin kendine göre hukuku var. Kendi örfünden, dininden, tarihinden gelen kanunlarla dolu hukuku var. Bir de evrensel hukuk diye bir kavram geliştirildi. Yani dünyanın her tarafında kabul gören esaslar, bir millete göre değişmeyen, hemen bütün milletlerde ortak olan özellikler. Dolayısıyla dünya evrensel hukuktan istifade ederken bizim bigane kalmamız uygun bir şey değildir. O beşeri bilgi tecrübesinden istifade etmek gerektir. Ve Kur'an-ı Kerim akıl yoluyla ulaşılan neticeleri reddetmez. Vahiy yoluyla bize pek çok bilgiler, doğrular bildirilmiştir. Ama akıl yoluyla da bizim kendimizin ulaşabileceği çok güzel şeyler vardır. Bilimsel neticeler vardır. Ve insanlık bu noktada birbirinin bilgi birikiminden istifade etmektedir. Onu esas almak lazım. Ve beşeri bilgi havuzundan payımızı almak, diğerlerinin vardığı güzel neticelerden istifade etmek gerekiyor. Arada bazı belki hurafe şeyler de bulunmuş olabilir. Ama bu şerri kalil, az bir şer kabilinden değerlendirilmesi gerekir. Zaten her zamanın bir hükmü olmak gerektir. Yani bu da güzel bir ölçü. Her zamanın kendine göre bir hükmü var. Ona göre değerlendirme yapılması gerekir. Zamanına göre, yani zamanın da kendine göre adeta bir fetvası var. Zaman bazı şeyleri lağvediyor. Hükmünün mensup olduğunu, ortadan kaldırıldığını ortaya koyuyor. Tarihten ben bir örnek vereyim. Mesela Kanuni Sultan Süleyman Fransızlara bir takım ayrıcalıklar veriyor. Ticarette kapitülasyonlar, öyle bir hak veriyor. Ve bu başlangıçta Osmanlı'nın lehine, çünkü Fransa Avrupa'da büyük bir devlet, Avrupa kendi arasında birliğe çalışırken Kanuni Sultan Süleyman böyle bir siyasetle Avrupa Birliği'ni parçalıyor. Ama aradan birkaç asır geçtikten sonra kapitülasyonlar Osmanlı'nın aleyhine işlemeye başlıyor. Bu defa da artık kapitülasyonların kaldırılması gerekiyor. Her zamanın bir hükmü var derken, yani belli bir dönemde iyidir, faydalıdır ama başka bir dönemde zararlı hale gelebilir. Eskiden bu iyiydi, şu anda da iyi olur diyemeyiz. Günün şartlarına göre değerlendirilmesi gerekir. Bu manada baktığımızda, yani her zamanın bir hükmü var, zamanın şartlarına göre değerlendirme, bu kapı açılmış olur. Ve o zaman hemen her meselede kalıp bir şeyle doğrudur veya yanlıştır demek yerine zamanın şartlarına göre onu değerlendirmiş oluruz. Bu İslam hukukunda şöyle bir ölçüyle de ifade ediliyor. Tebettülü ezmine ile ahkamın tagayyürü inkar olunamaz. Zamanın değişmesiyle bazı fer'i hükümler, dinin aslından olmayan, esasından olmayan hükümler değişebilir. Bir dönemde diyelim hayırlıyken başka zamanda şer olur. Bir zaman caizdir derken başka bir zaman caiz değildir denilebilir. Cenab-ı Hak tam bir istikamet hepimize nasip eylesin. Lillahi Fatiha.